Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu ele alacağız. Ergün Hocam'la birlikte iki konuyu değerlendireceğiz. Bunlar son günlerde tarikat tartışmaları da yeniden başladı. Sözde bir şeyhin yaptıkları ettikleriyle yeniden tarikatlar konuşulmaya başlandı. Tabii bu sahtekarları tarikat diye gösteren ya da bu sözde şeyhleri, tarikat temsilcilerini, sözde temsilcileri tarikat diye gösteren bir laikçi muhayyile var. Asıl evet. Onlar tartışıyorlar. Bu konu üzerinden hakikat yolundaki, gerçek sırat-ı müstakimdeki tarikatları da bu işin içerisine katarak genel bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu bu sahtekarların yaptıklarına, ettiklerine hakiki tarikatları, silsilesi olan, geleneği olan tarikatları da buraya indirgeyerek bütün tasavvuf geleneğini, tasavvuf yolunu ve tarikatları değerlendiren, kötüleyen bir laikçi muhayyile var hocam sizin tabirinizle. Evet. İlk olarak bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Programımızın ikinci bölümünde de yine popüler bir gündem aslında. Biraz hocam sanki biz Malazgirt Zaferi'ni konuştuk. 30 Ağustos'u konuştuk. Hatta siz bununla ilgili bunlar İslam'ın zaferleridir diye bir yazı da kaleme almıştınız. Geçtiğimiz hafta bunu konuşmuştuk. Malazgirt'le beraber aslında bir de Kızıl Elma da tartışılmaya başlandı. Ya Türkler yeni bir Kızıl Elma peşindeler mi? İşte AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı kanadı, muhafazakar, milliyetçi kanadın yıllarca Türkiye'de seslendirdiği Türk İslam Sentezi Kızıl Elması ve diğer Turancılık gibi bu kızıl elmaların konuşulduğu bir ortamda sanki bu iki partinin siyaseti, Malazgirt Zaferi'nin bu sene çokça gündeme getirilmesi ve Malazgirt Zaferi kutlamalarında okunan bir şiir, Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun Malazgirt Marşı, Destanı ya da şiiri ile de bu biraz öne çıktı sanki. Sanki arada kaldı. Siz bunu yazdınız. Biz programımızın ikinci bölümünde de biraz bu konuyu değerlendireceğiz.
İnşallah.
Hocam ilk olarak siz de çok güzel bir yazı kaleme aldınız hafta sonu. Sahtekarları tarikat diye gösteren laikçi muhayyile. Sizin yazınızın başlığı bu. Bu konuyu konuşalım.
Evet.
Geleneği olan bir tarikatın sözde bir şeyhi ki biz şimdi öğreniyoruz ki aslında bir icazeti olmayan birçok kapıdan geri çevrilmiş ama aslında bu ahlakı taşımadığı belli olan birinin hırsıyla etrafına bir takım takipçiler topladığını en sonunda da böyle bir cinsel istismar vakasıyla tutuklandığını biliyoruz. Yani isimleri yolu burada tekrar anmamızı, zikretmemizin bir anlamı yok. Buradan yeni bir tartışma çıktı. Aslında bu tür meselelere laikçi muhayyile ya da laikçiler diye tırnak içinde kullanıyorum. Bunları bahane ederek ki biz bunun çok şedid olanını 28 Şubat sürecinde yaşamıştık. O zamanki bir takım yine böyle sözde sahtekar şeyhlerle İslam'ın çok önemli bir müessesesi, İslam geleneğinin önemli bir müessesesi tasavvuf ve tarikatlar yine böyle zemmedilmeye, kötülenmeye çalışılmıştı. Onların da verdiği bir alışkanlıkla ne zaman böyle bir adi bir vakayla karşılaşılsa bütün tarikatlar, cemaatler, tasavvuf geleneği öğütülmeye çalışılıyor. Siz bunu vulgar laisizm ideolojisi olarak nitelendiriyorsunuz. Tabii Türkiye ölçeğinde bunu konuşursak. Vulgarizmi biliyorduk hocam. Biraz böyle kabalık değil mi? Yani eğitimsiz cahil halk kesimine ait olan onların yapıp ettiklerini, kabalığı ifade eden bir kelime. Siz diyorsunuz ki bunu başlatanlar Türkiye'de vulgar laisistler ve evet. bu ülkenin diyorsunuz en barbar ideolojisi. Evet. Hocam bu terkibi nasıl kurdunuz? Önce buradan başlayalım ve Türkiye'deki bu kaba ideolojinin görüntüleri neler, sebepleri neler? Bununla başlayalım arzu evet. ederseniz.
Türkiye'de hakikaten önce bir vulgar laisizm var. Bu vulgar laisizm sadece tasavvuf konusunda değil, birçok alanda olabildiğince barbarca tutumlar sergiliyor. Çünkü bu ideoloji çok kaba bir ideoloji. Kendisine düşman olarak görüyor, kendisi gibi olmayanı. İlerlemeye engel görüyor, gelişmeye engel görüyor, modernliğe engel görüyor. Birçok şeye, varlığına engel görüyor. Böyle gördüklerine de kaba bir biçimde, vandal bir biçimde saldırıyor. Barbarlar dediğimiz zaman ne yapıyor barbar? Yakıp yıkıyor mesela. Şehirleri istila ediyor. Evleri, mabetleri, meydanları yakıp yıkıyor barbarlar. Burada da kültüre karşı böyle bir tutum var. Mesela reddi miras dediğimiz şey tam da aslında vulgar laisizmin bir yansıma alanıdır reddi miras dediğimizde. Reddi miras da mesela işte tarih tamamıyla sadece reddedilmez, o tarihe küfredilir. Yani bu ülkede yıllarca Türklerin ana emperyal vizyonunu temsil eden Osmanlılar, Selçuklular bin yılı temsil ediyor, bin yıl civarında. Bu tarihi dönem bütünüyle sadece görmezlikten gelinmedi, aynı zamanda küfredildi bunlar. Biz ilkokuldayken bize mesela padişahların aleyhine sözler söyletiliyordu.
Evet.
Bu işte vulgar
şiirler okutuluyordu hocam. Laisizmin
şeyidir, yansımasıdır. Kaba evet. laisizm, barbarcı bir ideoloji. Aynı şey bu diyelim ki Osmanlı ve Selçukluların kültürel varlıkları için, kurumları için, gelenekleri için, efendim devlet örgütlenmesi için, inançla ilgili yapıları için, bunlar konusunda da aynı tutum söz konusu. Vulgar laisizmde ise reddi miras daha çok din alanında yapılıyor. Din dediğimiz şey sadece camiyle sınırlı bir alan değil tabii yani. Namazla sınırlı bir alan değil.
Evet.
Bunun efendim işte kutlama geceleri var. Bunun işte Ramazan günleri var, bayramları var. Bunun bir efendim mahremiyeti var, kadın erkek ilişkileri var, gündelik hayata sızan boyutları var, helal haram boyutları var. Geniş bir kültür dünyasıdır din. Mevlid de bir dindir. Namaz kılmak da bir dindir yani. Sosyolojik açıdan baktığımız zaman. Şimdi vulgar laisizm bütün bunlara karşı çok kaba davranıyor. Eleştirmekle kalmıyor. Eleştiri normal bir şey. Çünkü var olan bir şeyi eleştirirsiniz, yanlışlıklarını ortaya koyarsınız.
Islah edersiniz belki.
Islah edersiniz. O da kendisine dönüp bakar.
Evet.
Hakikaten bende yanlışlık nedir? Bir göreyim, bir yüzleşeyim, bir düşüneyim. Bu faydalı bir şey, bu hayırlı bir şey.
Evet.
Yani bizim kitabımızda da sık sık Allah kendinizi yargılayın diyor. Yani kendi, değil mi? Nefsini yargılayana and olsun diyor. Bizi kendimiz üzerine düşünmeye ve kendimizi eleştiriye teşvik eden bir Rabbimiz var, bir kelamımız var. Fakat vulgar materyalizm, vulgar materyalizmin bir, yani doğru ya, geldi ağzıma,
evet.
vulgar materyalizmin
zaten eş zamanlı işler hocam.
Devamı olan bir ideoloji
evet.
bu. Türkiye'nin önemli tarihçilerinden birisi biliyorsunuz Şükrü Hanioğlu diyor ki Türkiye'de vulgar materyalist bir tarih inşa edildi.
Evet.
Ve Türkiye'nin kimliği 1932-34 yıllarında
Türk tarih kurumuyla
Türk tarih tezi üzerinden geliştiriliyor. Türk tarih teziyle vulgar materyalist bir tarih anlayışı ortaya koyuyor.
Ve o az önceki hocam Osmanlılar, Selçuklular ya da diğer Türk Müslüman Türk devletleri atlanarak
tabii,
direkt Orta Asya'ya.
Tabii. Bütün bunlar reddediliyor.
Bir takım mitlerle Orta Asya'ya gidiliyor.
Orta Asya'ya gidiliyor. O Orta Asya'da yani İslam öncesi dönemde yazılı olarak bugüne gelen ne var? Bir Orhun abideleri var. Başka bir şey yok yani. Menkıbe olarak gelmiş. Menkıbeler elbette muhayyilemizi renklendirmeleri açısından güzeldir, hoştur. Ama sınırlıdır yani size bir topluma anlamak
evet.
için.
Gerçekliği için. Tartışmalı.
Fakat öte yandan Selçuklar ve Osmanlılar dediğimiz şey hala eserleriyle yaşayan varlıklar bunlar. Yani İstanbul'da biliyorsunuz veya Balkanlara gidin. Birçok camide, birçok yolda, birçok köprüde değil mi? Birçok efendim şifahanede, külliyede bunu görürsünüz yani sanatta, mimaride. Ondan sonra arşivler hala yeni yeni değil mi? Arşivler açılıyor. Türkiye'de çok güzel çalışmalar var.
Evet.
Türkiye yazma eserler bunları yeniden günümüze kazandırıyor. Bu birikim var, bu tecrübe var, bu kültür var, miras var. Dolayısıyla bununla bu toplumu anlamak, bununla bir etkileşim içine girmek ve yeniden onu üretmek, yeniden çağdaş bir idrake taşımak mümkün. Bu vulgar materyalizmden hakikaten vulgar laisizme doğru bir şey var, bir geçiş var. O nedenle Türkiye'de bu laiklik ideolojisinin barbarlığı nedeniyle Türkiye'de laiklik din-devlet ilişkilerinin ayrılması değildir. Tam tersine aslında Türkiye'de laiklik bir reddi miras siyasetidir. Osmanlı'ya, geleneğe, tarihe ait olan
dine.
Her şeyi tabii dine ait olanları reddetmek, inkar etmek, karşı çıkmak, yok saymak, ters yüz etmek, ters yüz etmek. Bu laiklik muhayyilesi diyoruz. Laikçi muhayyile farklı bir şey. Laikçi muhayyile kendince bir vulgar laiklik ideolojisini benimseyen insanlar var ve bunlar hakikaten barbar bir bilince sahipler, yıkıcı bir laiklik anlayışına sahipler.
İslam'a dogmatizmle yaftalarken, damgalarken asıl dogmatizmi ve kesin inançlılığı
kendileri
bu haliyle
taşıyor.
Hakikati olmadan taşıyor.
Aynen öyle. Yani bir yandan dogmatizmi reddediyor, güya bilmem ne yapıyor ama öte yandan Osmanlı ile ilgili, Selçuklu'la ilgili, İslam'la ilgili araştırmalar yapmadan, okumadan efendim tarikat nedir? Yani bunun için Türkiye'de İlber Ortaylı'dan tutun da Halil İnalcık'tan efendim
Kemal
Ahmet
Karpat.
Yaşar Ocak,
evet.
Kemal Karpat yani birçok Allah'a şükür birçok ciddi tarihçilerimiz var. Abdülbaki Gölpınarlı, biz İslamcı yazarların eserlerine bakın da demiyoruz. Bunlara bakalım hakikaten bunların Türkiye'de ortaya koydukları tarikatlarla, cemaatlerle ilgili bilgiler ortada gayet bilimsel, gayet objektif bilgiler bunlar ciddi anlamda. Bunları bir insan okur, anlamaya çalışır, sonra da bu alanla ilgili çürükler olabilir.
Evet.
İnsanın olduğu yerde çürüğün olmaması mümkün değil. İnsan bir peygamber değil, insan bir tanrı değil. O nedenle etten, kemikten, kandan oluşan vehimleri olan, nefsi olan, arzuları olan bir varlık. Ondan dolayı şaşabilir de, çürüyebilir de, yanlışları olabilir de.
Günah işleyebilir.
Günah işleyebilir. Bu o zaman bakarsınız ya hakikaten dersiniz ki ya burada yanlışlıklar var. Ne yapıyorsunuz? Bunları düzeltelim. Bu çok akliseli bir tutum. Bu bilimsel bir tutum. Bu analitik bir tutum. Ama öte yandan dogmatik tutum nedir? Hiçbir biçimde bu tarikat, cemaat, İslam meselelerini okuyup anlamaya zahmetine girmezsiniz. Kafanıza doldurulmuş dogmatik bir ideolojiyle bir bilgi var. Tamamıyla karşıt. Tarikat karşıtı, cemaat karşıtı. Bunlara karşıtlıkla doldurulmuş imgelerle bezenmiş. Tamam mı? Öğretilmiş bir dogmatizm var. Öğretilmiş bir cehalet var. Ve siz bunlarla kalkıp yargılarda bulunuyorsunuz. Kılıcını çekip kesip biçiyorsunuz. İşte barbarlık budur tam hakikaten.
Evet.
Bu da tam Cumhuriyet döneminin tek partili yıllarında bir politika olarak uygulandı. Sol Kemalizm üzerinde sürüp geldi. Laikçi muhayyiledeki tarikat da cemaat de budur. Tarikat kelimesi çok pejoratif bir kelime onların şeyinde. Yani çok itici, kötü.
Evet. Hocam yani, tam onu soracağım. Yani evet. Biz bazen şunu tezki ederiz ya. Mesela her sene bu Ermeni soykırımıyla alakalı.
Evet.
Amerika'da, Avrupa'da bir takım ülkelerde bu soykırım yasası kabul edilir filan.
Evet.
İşte Türk diplomatlara şu cezayı uygulayacağız. Böyle tartışmalar olur. Biz orada hep deriz ki mesela sözde soykırım.
Yani, o da batının dogmatizmi tabii.
İşte evet. Mesela onu tezkiye ediyoruz yani kendimizce. Ya biz böyle bir soykırım yapmadık. Evet. Sözde soykırım diye bahsediyoruz. Benim dikkatimi çeken bu laikçi muhayyilede tarikat, cemaat bu kelimelerde hiç tezkiye edilmiyor. Yani yok. Tarikat kelimesinin bu muhayyilede temiz, pak bir anlamı yok.
Küfürle eş bir anlamı var.
Temiz, pak bir anlamı yok. Dolayısıyla şöyle bir şey denmiyor. Sözde tarikat, sözde şeyh.
Evet.
Bunlar hiç bahsedilmiyor. Yok. Hepsi aynı kefeye konuyor. Tam kesinlikle. Da siz orada diyorsunuz ki laikçilerin ruh dünyasında bir stigmadır. Değil mi evet. Hocam? İşte bu sosyolojide evet. Biz biliyoruz bunu. Evet. Erik Goffman'ın
evet.
Kitabının ismi. Siz daha önce yazmıştınız bunda. Evet. Damga.
Damga, yani bu, leke.
Bir evet. Damga ve bir lekeyle bakılıyor. Evet. Ve sonradan da bütün Müslüman aklı da bir savunma mekanizmasıyla sürekli bunu tezkiye etmeye çalışıyor. Evet. Evet. Yani aslında şöyle bir şey olsa bu laikçi muhayyilede de ya evet bu bir gelenek. Bir şekilde Cumhuriyet döneminde, yeni Cumhuriyet döneminde hala bir takım kapatılmasıyla ilgili bir kanun olsa da ya bu bir gelenek, sosyolojik bir realite.
Evet.
Geleneği olan tarikatlarla şu bir takım sahtekarların başında bulunduğu ve yine geleneği olan bu tarikatları birbirinden ayıralım. Evet, böyle bir evet. bir şey de tartışamıyorsunuz.
Yok,
yani.
Onları tartışmıyorlar çünkü bu laikçi muhayyile bu konuda zaten karşıt, bu konuda dogmatik.
Toptancı.
Bu konuda bir de kendi çok kesin inançlı görüyor. Yani bunu doğru sanıyor, buna inanıyor. Oysa dediğim gibi yani bu illa Türk kaynaklarına itibarları yoksa gavur kaynakları da Avrupa kaynakları da var. Dünya çapında artık tasavvufla ilgili, tarikatla ilgili yazılmamış şey yok. İtibarlı birçok uluslararası bilim adamları var. Onlardan da okuyabilirler. Yani bunlar gidip Hegel'i okuyor, bunlar gidip efendim Marx'ı okuyor, bunlar gidip ne bileyim uluslararası bir sürü romancıları okuyorlar. Neden oturup da ya bu toplumda sürekli tartışılan ve önümüze gelen bir şey veya kardeşim bu toplumda kötü bir şey. Ya bu kötü bir şey nedir ya, niye çıkar? Ben bunu bir tanıyayım. Bir insan onu da gidip okur. Değil mi? Öğrenir, evet. Merak eder. Yani İngilizce kaynaklar, Fransızca kaynaklar, oryantalistler ama yani bu Massignon biliyorsun Hallacı Mansur üzerine en önemli kitabı yazan adamdır yani.
Evet.
Bir insan bunu merak eder, bunları öğrenir, okur. Biz bunların kütüphanelerinde yok bu.
Bir de hocam şeyler de var yani kolonizatör derviş bir okusunlar kolonizatör dervişleri değil mi?
Evet.
Ömer Lütfü Barkan'ın yani.
Ömer Lütfü Barkan'ı okumaz
nasıl
bunlar?
Bir anlam nasıl bir anlam yüklüyor yani?
Tabii yani bugün İlber Ortaylı hocanın da Halil İnalcık hocanın da hocaları bunlar. Ömer Lütfü Barkan.
Evet.
Dünya çapında tanınmış bilinmiş bir insan. Büyük bir tarihçimiz. Vallahi ben yüksek lisans dönemindeyken Ömer Lütfi Barkan'ın çalışmalarını okudum İstanbul Üniversitesi'nde. Biz kendi toplumumuza yabancı değiliz. İmam Hatip'te okumamız, Elazığlı olmamız, muhafazakar aileden gelmemiz bu toplumla daha hemhal olmamızı sağlıyor. Allah'a şükür bu topluma yabancı değiliz. Ama bu zihinler, bu laikçi muhayyile kendi toplumuna, coğrafyasına ve tarihine yabancı.
Yabancı ve barışık da değil.
Barışık değil. Yoksa der ki ya Avrupa adam ateist, ateist olmasına rağmen diyor ki ben bir Fransız olarak Fransa'nın efendim düşünce akımlarını öğreneyim bir diyor ya. Değil mi? Bir sosyolog olarak diyor ben buranın düşünce akımlarını öğreneyim. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde bir laisist veya bir seküler veya bir ateist hocamız acaba hiç objektif olarak merak ediyor mu? Ben gideyim ya bu toplumun, Türk toplumunun önemli bir damarı. Alıp okuyayım bir öğreneyim ya.
Hocam Şerif Mardin'den duymuştum ben.
Evet.
Şerif Mardin Said-i Nursi kitabını yazdığı zaman işte evet. Nurculuk olayı nedir diye demişler ki ya bu nasıl böyle bir süfli işle uğraşabilirsin? Ya bu nasıl sosyolojinin konusu olabilir? Buna niye vakit ayırdın?
Ha, işte
yani dini bir araştırma alanı olarak bile görmeyen bir ne yazık
bunlar,
ki anlayışımız evet, var. Yani,
çünkü bunlar hakikaten
anlayışı.
Vulgar, laisistler bunlar. Şerif Mardin dindar bir adam değil.
Evet.
Ondan sonra Nilüfer Göle ikinci bir örnek
evet.
Anmak gerekiyor. Bunlar büyük Türk ilim adamları, hakikaten büyük sosyologlarımız ve bunlar objektif düşünmeyi benimsemiş insanlar, toplumlarıyla da belli barışçıl bir ilişkiyi kurabilmiş insanlar. Ama o kadar, ondan sonrası gelmiyor.
Hayır, onun konu edilmesi, araştırılmasına bile tahammül edemeyen bir Türk akademiyası var.
Düşün yani.
Çok ilginç.
Bu garip bir şey. Evet. O nedenle diyorum ki ben Boğaziçi ve ODTÜ'de birer ilahiyat fakültesi veya birer İslam çalışmaları araştırma merkezinin olması gerekiyor. Bu aydınlarımızın, bu akademisyenlerimizin, bu toplumun bu önemli geleneklerini öğrenme, araştırma, tartışma, eleştirme süreçlerine dahil edilmeleri gerekiyor. Ki belki biz bu hakikaten laikçi muhayyilede etkide bulunamıyoruz. Bunlar bulunabilir. O camianın insanları. Onlara daha çok itibar edebilirler.
Yani metod olarak, usul olarak öğrenmeleri gerekiyor bunu.
Yani
bizim
bu böyle,
amacımız şu değil değil mi hocam?
İnanmaları yani, değil.
İnanmaları değil.
Biz bir tarikata, bir cemaate inansın demiyoruz. Bunları bir anlamaya çalışsın ya. Yani hani uzaktan...
Tabi olsun diye değil.
Nedir bu yani?
Evet.
Bir şey var. Bu bizimle ilgili. Bize zarar veriyor hatta diyorlar.
Evet, evet.
Madem öyle, biz şunu bir öğrenelim ya. Bir okuyalım. Kökeni nedir? Tarikat kelimesinin manası nedir? Nasıl çıkmış? Nasıl değişmiş? Ana önermeleri nedir? Mevlana kimdir? Yunus Emre nedir? Nakşilik ne demek? Kadirilik ne demek? Hangi dönüşümleri yaşamışlar? Zor değil ya. Biz yani yıllarca biz Marx'ı okuduk, liberalizmi okuduk, milliyetçileri okuduk, akımları yani sosyoloji bölümünde.
Evet.
Ya bu toplumun kendi akımlarını, kendi kurumlarını neden öğrenmeyelim? Fakat dediğimiz gibi bu muhayyilede dayatılan bir ideoloji var. Mesela önemli imgelerden birisi şu dayatılmış. Uçkuruna düşkün şeyh. Böyle bir imge üretilmiş.
Evet.
Bu imge romanlarda var. Bu imge işte Gırgır dergisi gibi dergilerde işlenmiş. Ay Dede gibi dergilerde işlenmiş. Diğer yerlerde işleniyor. Uçkuruna düşkün şey. Onlar için şey budur. Uçkuruna
aslında
düşkün
bu,
varlık.
Bu oryantalist bir bakış işlenmiş. Açısı değil mi hocam?
Bu self oryantalist bir bakış.
Evet, self oryantalist.
Bu tam bir self oryantalist bakış. Kendi yaralı bilincin bakışı bu. Kendinden nefret etmenin bir bakışı. Kendi kendini kolonize etmenin bir tezahürü bu aslında.
Evet.
Başka bir şey değil. Çünkü kendi dünyasıyla barışık olan, kendini kolonize etmeyen bir bilinç kendisini anlamaya yönelir. Sevmez ama yalan da söylemez.
Evet.
Değil mi? Kolonize de etmiş ama kendi kendini kolonize ediyor. Bir Fransızın gelip diyelim bu ülkede, bu ülkenin değerleriyle ilgili, Türklerin inançları ile ilgili, Türklerin kurumları ile ilgili, Türklerin başörtüleri ile ilgili bu tür tutumlara girmesi normal bir şey. İşgalci güç diyeceksin yani. Maraş'ta yaptıkları gibi, diğer yerlerde yaptıkları gibi. Onlar kolonileştiriyorlar. Cezayir'e girdikleri zaman milyonlarca insan öldürüyorlar. Herkes ordu evine gelecek, üzerindeki çarşafı çıkaracak, bilmem dans edecek diye tamimler yayınlıyorlar Fransız işgalcileri. Niye? O toplumun kültürel olarak kolonize ediyor. Şimdi burada ise bunu yapan insanlar Fransızlar değil.
Türkiye'de kendi insanımız. Yapanlar,
kendi insanımız.
Self kolonyalist.
O nedenle self kolonyalist bunlar. Kendi
evet.
toplumunuzu kolonize ediyor. Avrupa değerleri üzerinde kolonize ediyor. Egemenlerin, efendilerinin değerleri üzerinde kolonize ediyor. İnsanın içini acıtan bu. Yoksa sahtekar insanlar orada çıkmış. Onları telin edelim, o bu çürükleri ayıklayalım. Bir cemaat, bir tarikat sorunumuz varsa bunu tartışalım, konuşalım. Ortak doğru yol neyse onu bulalım. Değil mi? Ama bu böyle bir dil yok, böyle bir zihin dünyaları yok.
Hocam şu da önemli, siz yazınızda da belirtiyorsunuz. Hani bu kurumlar, bu müesseseler geleneği olan müesseseler. Yani yeni
evet.
modern zamanlarda ortaya çıkmış... insanların
evet.
duygularını istismar eden müesseseler değil. İşte Hacı Bayram Veli var, Hacı Bektaşi Veli var.
Evet.
Ki
evet.
işte bugün Nevşehir
evet.
sınırları içerisinde
evet.
Bizzat hani Alevilerin gidip sahiplendiği
evet.
Bir zat.
Ki Alevilerin cemevleri de söyleyeyim yeniden tarikat üretimidir yani
evet.
sosyolojik form olarak.
Evet.
Tarikat ve dergah geleneğinin yeniden üretilmesidir cemevi. Cemevi bir tarikat formudur. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bizim bunu bilmediğimiz, bunun da farkında olmadığımızı düşünmesin.
Düşünmesinler. Aynen öyle hocam. Yani biz tarikata ve tasavvuf geleneğine Ahmet Yesevi, Bahattin Nakşibend, Abdülkadir Geylani, Mevlana Halid-i Bağdadi, Mevlana Rumi, Yunus Emre, Niyazi Mısri, yani bir sürü temiz, pak şahsiyetimiz var, prototipimiz var. Yani bir yerde prototipi olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama bu tamamen bir damgalanıyor, tüm gelenek, tüm tarih damgalanıyor. Yani sağlamasını yapamıyoruz. Yani bugünün ortaya çıkardığı bu olumsuz tablonun ya sağlaması var bizde. Yani bakın
elbette,
burada temiz, pak zamanında ve hala günümüzde de hala bu yolu devam ettiren tarikatlarımız var. Bunu sağlamasını yapmamıza da izin verilmiyor. Ben burada tam şunu sormak istiyorum hocam. Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız ilahiyatçı Profesör Hasan Kamil Yılmaz Bey tam da bu meseleler olduğunda şöyle bir tweet attı. Mehdilik iddiasındaki bir istismarcı yine can yaktı. Bu istismarcılardan halkı korumanın yolu devlet eliyle bunların önünü kesmektir. Her zaman söylüyoruz, tez zamanda Diyanet bünyesinde meclisi meşayih benzeri bir kurum kurulmalıdır. Bu konuda ne dersiniz? Yani devletin hakem tayin edilmesi, yani şu, bugünkü en nihayetinde laik bir devletimiz var.
Evet,
Diyanet İşleri Başkanlığı var ama laik ve hala ideolojik olarak Kemalist kılcal damarları olan bir devletimiz var. Bu devlet bu tarikatlar hususunda hakem olur mu hocam? Ne dersiniz?
Yani Kamil hocam tabii o hakikaten bu konuda tecrübe sahibi birisi.
Evet.
Bir İslam alimi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da çalıştığı için onun örgütsel yapısına biniyor. Bunlara dayanarak bir çözüm ortaya koymuş.
Meclisi Meşayih kurumu da gelenekte var.
Var. Yani
tarikatları
Osmanlı,
kontrol için.
Son dönemde özellikle orta zamanlardan sonra böyle bir çözüm üretmiş. Sonuçta bir tecrübe önemli. Bence önemli alternatiflerden birisi olabilir. Ama bunu yeniden düşünmek, üzerinde konuşmak, onu daha çağdaş bir versiyonla yapılandırmak gerekiyor belki. Bir de tabii burada aslında devlet nasıl ki diğer mali kurumları ciddi bir biçimde denetliyorsa, eğitim kurumları da denetliyorsa, burada da zaten vakıflar ve dernek olarak örgütlenmiş yapılar bunlar. Vakıflar ve dernekleri de samimi bir biçimde denetlerse sorun önemli ölçüde çözülür bence. Yani bir yerde hırsızlık yapıldı mı, bir yerde cinsel istismar yapıldı mı, bir yerde fuhuş yapıldı mı, bir yerde efendim ne bileyim katliam yapıldı mı, bütün bunlar haram, bütün bunlar yasak değil mi? Yasak. Nerede yapılırsa yapılsın. Bu ister bir tarikatın içinde yapılsın, ister bir sivil ev ortamında yapılsın, ister bir ticari merkezde veya bir okulda yapılsın. Hepsi de yasaktır.
Evet.
Bunlarla mücadele etme konusunda devletin objektif davranması, objektif hareket etmesi önemli. Ama Türkiye'de farklı zihniyet gruplarının rekabeti olduğu için objektif bir kontrol mekanizması işlemiyor burada. Yani devlet içinde böyle laikçi muhayyileyle özdeşleşen gruplar var ve bu gruplar dine karşıtlar ve dolayısıyla tarikat yapılanmalarını zaman zaman ellerini sokarak dizayn ediyorlar. O nedenle bunlar o dediğim gibi sahip oldukları muhayyileyi toplumda görmek istiyorlar. Görmeyince de icat ediyorlar.
Evet.
Diyorlar ki ya tarikat böyledir. Ya bu yoksa icat edilir. Hakikaten kalkancıyı icat ettiler. Müslüm Gündüz'e, Fadime Şahin'e icat ettiler. Bu böyle ya, bu problem yani. Bunu çözmemiz gerekiyor. Sonra da tarikatların
yani ötekileştirilecek, kötülenecek bir tarikata ihtiyaç vardı. Bu icat edildi.
Bu icat ediliyor.
Onun üzerinden de tüm gelenek
propaganda
kuruldu.
Yapılıyor. Bütün hepsini reddediyor, hepsini dövüyor, hepsini sindiriyor, hepsini hizaya çekiyor. Kendi egemenliğini tahkim ediyor. Kendi din karşıtlığı, tamam mı, varlığını tahkim ediyor. kendini bu ülkenin sahibi, bu devletin sahibi biziz diye bize hissettiriyor adamlar kendilerini. Korkunç olan bu yani. Bu yalanlarla, bu propagandalarla, bu icat etmelerle, bu projelerle, bunlar birer proje olarak ortaya çıkıyor. Yoksa dediğim gibi, yani hepimizin bugün çeşitli sorunları var. Kurumlarımızda sorunlarımız var, üniversitede sorunlarımız var. Yani kadın şiddeti ele alıyordu, kadın istismarı. Daha geçen gün Antep'te, ondan sonra bilmem nerede, gece hayatında, değil mi? Ondan sonra bir assuba yine gece hayatında, evet, vesaire, içki, evet, alkol, evet, bilmem ne. Beraber oluyor cinsi münasebet, sonra şiddet uyguluyor, öldürüyor.
Ama biz şiddeti yani biz şimdi, hep muhafazakar aile üzerinden tartışıyoruz.
Evet, yani biz şimdi kalkıp diyelim ki alkol tamamıyla fuhşa yol açıyor ve kadınların öldürmesine yol açıyor. Ey ahali, bütün bunlardan uzak durun. İslam zaten yani şey, fuhşu ve alkolizmi yasaklıyor. Buna karşı kötülüklerin anasıdır diyor. Ama daha böyle hukuk kılıcıyla kalkıp bunu söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz.
Ahlaki bir şey.
Neden bunları görmüyorlar? Hitabet. Bunlar üzerinde durmuyorlar. Bu konuları bile getirip sanki cinsel şiddet işte uçkura düşkün şey işiymiş gibi bununla bir operasyon çekmeye çalışıyorlar.
Siz deseniz ki hocam bunların yani sebebi alkol. Yani evet, akşam 8'den sonra alkol yasaklansın. Evet. Herhalde şimdi 10'dan 12'den sonra yasak.
Evet.
Satılması. Ortalık ayağa kalkar.
Tabii.
Laiklik elden gidiyor diye.
O zaman demek ki tarikat çevrelerinde de bir takım operasyonlarla, bir takım sapmalarla, kendiliğinden sapmalar da olabilir. Bunlar var, bunlar üzerine gidelim, bunları temizleyelim. Devlet kötülük kötülüktür, nerede bulursa müdahale etsin. Ama kalkıp da yani bir pire için yorgan yakılmaz. Problem olan bu.
Evet, yani. Evet. Yani devletin burada Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla hakem olması, gelenekteki meclisi meşayih gibi bir müessesenin olması her halükarda hocam
belli bir çözüm getirebilir. Evet,
evet.
Belli bir katkı sağlayabilir bu yani.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Zaman zaman bu meseleleri konuşuyoruz biz.
Evet.
Herhalde yine tartışılmaya devam edecektir. Siz de güzel bir yazı kaleme aldınız. Sahtekarları tarikat diye gösteren laikçi muhayyile diye. Yeni Şafak gazetesinde hafta sonu okumamış olan dinleyicilerimiz varsa arşivden bir okumalarını da tavsiye ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Kızıl Elma ve muhafazakar siyaseti konuşacağız. Şimdi kısa bir ara.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırk Ambar programı devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla birlikteyiz. Programın ilk bölümünde sahtekarları tarikat diye gösteren laikçi muhayyileyi konuştuk. Bu bölümde de Kızıl Elma ve muhafazakar siyaseti konuşacağız. Özellikle Ağustos ayındaki zaferler kutlanırken Malazgirt 26 Ağustos'ta 30 Ağustos zafer bayramlarını kutlarken bu konu konuşuldu. Yani yeni bir Türkler yeni bir Kızıl Elma'nın peşinde mi? Aslında gündelik siyaset, gündelik olaylar da hocam sanki bu tür söylemleri destekliyor. İşte Akdeniz'deki biraz böyle inatçı politikamız, Yunanlılara evet, karşı geri adım atmayışımız, evet, Avrupa Birliği'ne karşı AK Parti'nin ve MHP'nin birlikte hareket ediyor olması, hı hı, yani bizim tarihte konuşulan işte Türk-İslam sentezi sanki biraz vücut bulmuş hali gibi.
Bence çok farklı bir şey görünüyor. Yani evet, çok farklı bir şey var. Bir evet, defa bu Kızıl Elma bir siyasetle birlikte ve tarihsel dönemle birlikte alınması gerekiyor.
Evet.
Modern dönemde yeniden Ziya Gökalp'la birlikte gündeme getiriliyor.
Evet.
Ziya Gökalp 1914 yılında bunu yazıyor. Çok uzun bir şiir.
Evet.
Ziya Gökalp tabii bunu yazdığı zaman İttihat ve Terakki'nin yönetiminde olan birisi. Turancı bir anlayışa sahip ve İttihat Terakki'nin Enver Paşa çizgisi özellikle Turani bir siyaseti benimsiyor. Turancı siyaset deyince burada hemen biz liberal solun veya Avrupacı şeylerin, bilim adamlarının yaptığı gibi bunlar hemen tamamıyla milliyetçi, şövenist vesaire diye algılamak yanlış. Böyle değil. Enver Paşa'nın oradaki siyaseti şudur aslında. İçinde Türklük var tabii, milliyetçilik var. Ama İslam'la bütünleşen bir siyaset bu. Turan illerinin birliği çerçevesinde Müslüman bir bölgenin kendi varlığını koruması.
Evet.
Rusya'nın işgaline karşı direnmesi. Hatta tekrar şunu da hatırlatmakta yara var. İtaat-ı İslam siyaseti, terkibi, İtaat-ı İslam fikriyatı ilk defa Orta Doğu için değil, Orta Asya için kullanılmıştır. Namı Kemal bunu Orta Asya'daki Müslüman Türklerin kendi birliğini sağlayıp Rusya'nın işgaline karşı çıkmaları için bu terkibi kullanır.
Zaten İslam dünyası o iddiat bir veri olarak baştan elimizde var.
Evet, tabii.
Yani bu bizim yani alt, evet. Orta Doğu için
zaten bir realitesi var.
Realitesi var.
Ama oraya da uzanmak istiyor. Evet. Şimdi bu dönemde dolayısıyla Turan siyaseti ve Kızıl Elma Enver Paşa'nın siyasetiyle bütünleşen bir veçeye sahip.
Hocam Osmanlı bilincindeki Kızıl Elma
Türklük değil. Bu evet. Türklükle beraber İslamlıkla da mecz olan bir şey. Evet. Enver Paşa'ya dikkat evet. ederseniz hem Ziya Gökalp vardır, hem Mehmet Akif vardır, hem Said Nursi vardır. Bunlar beraberdir. O dönemde İslam Mecmuası diye bir dergi çıkar evet. ve bu mecmuada da yine İslamcılarla Türkçüler beraberdir. Bu siyasetin
zaman zaman
bir parçası
şey tartışmalar
olarak.
Da var orada değil mi hocam? Yani milliyetçilik tabii. İslam'a uygun mudur değil
midir? Tartışmaları var. Çok ciddi entelektüel bir üretim evet. var bu tartışmalarda. Evet. Şimdi tabii Kızıl Elma kavramını daha önce Osmanlı'da zaman zaman kullandığı ifade evet. ediliyor ama çok belirgin olarak öne çıkmıyor. Kızıl Elma'yı biz bugün yeniden tanımladığımızda ya bir işte devletin ideali, bir devletin davası. Türklerin de tarih boyunca bir davası ve bir ideali olmuştur. Roma'yı ve
Viyana'yı almak. İslam sancağını dikmek.
İslam sancağını dikmek budur. Bugün böyle okuyoruz, böyle bir mana vermeye çalışıyoruz. Ama bu Ziya Gökalp'ın yeniden ürettiği biçimiyle Kızıl Elma imgesi ciddi anlamda hem o Turani siyasette bütünleşen hem de şiiri okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Türklerin eğitim olarak, Türklerin ekonomi olarak, devlet olarak kalkınmasını, gelişmesini istiyor.
Evet.
Kızıl Elma çok böyle politik bir ideoloji değil. Daha çok bir ekonomik kalkınma, gelişme, zenginleşme ideolojisi olarak ikame ediliyor o şiirde.
Hocam o şiir ilginç. Bölümü evet. siz de almışsınız. Gökalp'in Kızıl Elma ütopyasının somutlaştığı mekan Lozan'daki evet. bir Türk köyüdür.
Evet.
Oradan bir nehir gibi Turan illerine akacak.
Evet.
Lozan'ın yanında bir Türk beldesi, şenlendi her fennin bir medresesi.
Evet.
Ziraat, ticaret, sanat evleri. Evet. Tabii o zaman bunlar hani gelişmeyi değil mi
evet, simgeleyen şeyler. Temsil eden ülkeler.
Temsil eden kurumlar bir de ziraat, ticaret, sanat evleri.
Evet.
Yapılıp oldu bir Ümran meşheri. Kız, erkek çocuklar gelip doydular. Yeni Adem, yeni Havva oldular.
Evet.
Diyor.
Yani Türklerin yeniden varoluşunu anlatan bir
evet.
hikaye.
Hocam şey de ilginç. Siz de yazınızda belirtiyorsunuz. Mesela bir 5-6 sene içerisindeki bu Ziya Gökalp.
Evet.
Zaten 1924'te galiba ölüyor.
Evet, evet.
O Cumhuriyet'in hemen o ilk yıllarında da işte Türkçülüğün esaslarını yazan.
Evet.
Bütün bu ideallerden vazgeçen.
Evet.
Hatta yani İslam'daki Türkçülüğü de Türkçe hutbe evet. ve duaların içine sıkıştıran bir adam haline geliyor.
Öyle oluyor.
Burada
evet.
şunu bunun üzerine şunu sormak istiyorum.
Enver belki, Paşa'sı yok çünkü. Heh, Kemal Paşa gelmiş.
Evet, Kemal Paşa geldi. aslında Kızıl Elma evet. yani zamanın ruhunu yansıtan yani çok evet. büyük böyle bir mit, bir ütopyadan ziyade
evet.
biraz zamanın ruhuyla genişleyen ya da daralan bir ideal midir?
Ya elbette öyledir.
Mesela
ama
şimdi bugüne de bağlarsak Akdeniz'e evet. donanmayı çıkarttık. Hı-hı. Bir iki de Avrupa'da yazılan, çizilenleri okuduk. Türkler Osmanlı'dan beri ilk defa bu kadar yayılmacı. Evet. Libya ile anlaşıyorlar. Yeni Navtex'leri ilan ediyorlar. Yani hemen bir şey yaptık biz de, coştuk, dolduk, geliyoruz Akdeniz bizi bekle.
Evet.
Dedik. Şimdi, yani zaman ruhuyla mı alakalı?
Tabii şimdi Ziya Gökalp tabii Türkiye Cumhuriyeti birinci meclisi tasfiye edince bu ideallerden vazgeçiyor.
Evet.
Hatta 40'larda biliyorsunuz Turancı fikirleri savunan Alparslan Türkeş gibi insanları tutukluyorlar, evet. İşkenceler ediyorlar. Buna karşılar. Böyle bir tutum var. Tamamıyla Anadolu sınırları içinde mukim olan bir Türklüğü savunuyorlar. Devletin de siyaseti bu oluyor. Seküler bir milliyetçiliği benimsiyor aynı zamanda devlet. Şimdi devlet yeniden büyük bir dönüşüm yaşıyor. Bu büyük dönüşümde hem Türklük hem Müslümanlık birleştirilmek isteniyor. Adeta teşbihte hata olmaz. Enver Paşa'nın siyaseti gibi. Yani yeniden Turan illerinden bahsediliyor. Yeniden Anadolu dışındaki bir dünyadan bahsediliyor. Ama Anadolu dışındaki dünyaya açılırken devlet burada iki söylemi merkeze taşıyor. Türk ve İslam. Bu ülkenin çoğunluğu Türklerden oluşuyor. Bu devlet anladım Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ortak bir siyasi kimlik olarak Türk milleti kimliği kabul edilmiş diyelim, benimsenmiş. Evet. Çeşitli problemlerimiz olsa da. Dolayısıyla böyle bir vurgu var ama bu vurgu seküler değil. Bu vurgu aynı zamanda İslam'la beraber olan bu vurgu.
Evet.
Devlet hakikaten böyle bir dönüşüm yaşıyorsa ve Kızıl Elma'nın içeriği de Türklerin İslam davasıyla birleşerek çevresine doğru açılması ve adaleti hakim kılma mücadelesini ortaya koyma biçiminde bir arayışsa, böyle bir Kızıl Elma meşruiyeti bence problemli değil açıkçası, şahsi kanaatlerimi belirtirsem. Ama Malazgirt'te okunan marşa baktığımız,
evet,
zaman
Niyazi,
biraz sorunlu.
Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun
şiirinde çünkü
şiiri.
Şey bir şiir, yani Türkçülük çok baskın. İslam orada olabildiğince figüratif bir
Türk
varlık
Ulu Tanrı'nın
gösteriyor.
Soylu gözdesi diyor,
evet,
hocam.
Evet, yani orada biraz şey var. Evet. Bazı ifadeler problemli. O nedenle eğer devlet hakikaten böyle bir siyasete yöneliyorsa o şiiri ödünç almak yerine yeni bir marş yazması
Siz
lazım.
Siz diyorsunuz ki hocam marşın,
yeni siyasete yeni marş lazım.
Marşın
yani
nesnel diliyle ona yüklenen siyasi pratik çok farklı.
Çok farklı. Bence şu anki siyasi pratikle MHP ile AK Parti'yi uzlaşarak yapmak istediklerini ortaya koydukları da o marşla çok özdeşleşen bir şey değil. Ha bilmiyorum, belki de hakikaten böyle olacaksa bu Kızıl Elma çok fazla tabiri caizse İslami bir Kızıl Elma değil.
Evet.
Yani İslam burada daha çok eklemlenen bir şey. Daha çok figüratif bir şey.
Yani
öz değil.
Belki şey yani. Bir sabite olarak Türklük var orada ama
evet.
Muhafazakar siyasetin dindar ve İslamcı damarlarını kuşatacak,
evet,
bir Türklük mü hocam?
Evet. Ya
da
oradaki
şiirde
yok.
Ona alan açacak mı?
Evet. Ona
Genç Osmanoğlu'nun şiiri
bu değil.
Biraz o nesnel dili bundan
değil,
uzak.
Bundan uzak.
Türklüğü ön plana çıkarıyor daha
tabii,
fazla.
Tabii. Türkçülüğü ön plana
Ön plana çıkarıyor. Evet. Ama siz diyorsunuz ki Enver Paşa'nın İslam ve Türklüğü uzlaştıran bir devlet siyasetine,
evet, Türkiye yönelirse
bir Kızıl Elması olacaksa bu olmalı.
Bu olmalı, benim bu olmalı şahsi diyorsunuz. Kanaatim bu.
Evet.
Bu daha şey olur. Daha gerçekçi olur. Daha realist olur bence, yani şey olarak.
Evet.
İslam'la bütünleşen bir Türk şeyi açısından, arayışı açısından daha doğru olur.
Doğru olur. Hocam çok teşekkürler.
Teşekkür.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.